بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Son derste insanın yani esas itibariyle İbn Haldun Rahimullah'ın nazariyesi burada naklettiği insanu medeniyun bit tabi'i. İnsan tabiatı itibariyle medenidir. Toplumsal bir varlıktır tabiatı itibariyle. Tabiatı itibariyle, doğası itibariyle doğal hali bunu gerektiriyor, istiyor. Doğal hali itibariyle toplumsal bir varlıktır. Dolayısıyla bu ne demek? Yani o toplumu oluşturacaktır. O toplumun meydana gelmesi için de sebepleri var edecektir. Tamam, bu kaçınılmaz. Yani insan tabiatına göre yaşayacaktır. Eğer sen bunun dışına çıkarsan o zaman insan tabiatının dışına çıkmış olursun. İnsan tabiatı dışına çıktığı zaman da bozulur. Dolayısıyla bunlar var olacaktır. Kaçınılmaz. Bunun var olması eğer kaçınılmaz ise o zaman sen de bunu bilinçli bir şekilde yaparsan, bunun kurallarını öğrenir ve riayet edersen o zaman sağlıklı, tabiatına uygun bir varlığın olur insan olarak ve dünyada hedeflerine ulaşırsın ve işte insan dünya için yaratılmamıştır, bilakis ahiret için, dolayısıyla ahirete de ulaşırsın. Yani asıl temel şeysi bu, gayesi, maksadı bu. Dolayısıyla da işte bu ilmül umran, bu toplumu meydana getiren ilmi tesis etmiş. Bu ilim yani toplumun meydana gelmesini, sağlıklı bir toplumun meydana gelmesini ve bu toplumun da sağlıklı bir şekilde hayat sürmesi ve işte bu sağlıklı toplum da sonradan gelenlere devredilmesi için. Yani şimdi burada mukaddimeler işliyor. Burada tercüman bunları fasıl olarak getirmiş ama aslen İbn Haldun Rahimullah'ın kitabında bunlar her birisi mukaddimedir. Mukaddime olarak da aslen işte izah etmek istediği bu umran ilmine bunlar giriş mahiyetinde. Bunların üzerine bina edecek. Tabii yani burada verdiği malumatların üzerine bu umran ilmini bina edecek. Dolayısıyla bu mukaddimeler hakikaten muhimdir. İlk mukaddimesi neydi? İşte insan toplumsal bir varlıktır doğası itibarıyla. Tabiatı itibariyle. Şimdi ikincisi diyor, ikinci fasıl, yeryüzün imar edilmiş meskun yerleri ve yeryüzündeki bazı denizlerin, nehirlerin ve bölgelerin açıklanması hakkında. Yani burada çok uzun bir coğrafyayla alakalı bir mukaddime getirmiş. Bu ta 82. sayfadan 116. sayfaya kadar. Bu mukaddime tamamıyla çok tafsilatlı, tam gayet de tafsilatlı bir coğrafya dersi veriyor adeta. Yok, hayır, bu zaten kendi zamanındaki bilgilere dayanan ve hususen size gönderdim telefonları. Burada bu bizim okuduğumuz tercümede onu almamış. Bu size telefonda gönderdim. Haritaya dayandırarak şu harita. Size bir harita gönderdim ya grupta. Bu haritanın üzerinden hususen. Bu harita çok meşhur İdrisi'nin haritasıdır. Mahmud el-İdrisi, Kurtubi, Rahimullah. 6. asırda yaşamış. İslam gezginidir, öyle diyelim. Onun haritasına dayandırarak. Bir ikincisi, zaten kendisi burada ifade ediyor. Bir bu İdrisi'nin haritası, bir de Claudius Ptolemaeus diye bir Yunan matematikçisi var. Matematik, işte astronomi, coğrafya vesaire bilgileri dalında çok meşhur olan Ptolemaeus. Ptolemaeus. Türkler artık nasıl şey diyorlar, Allah-u Alim. Bu Yunan aslen ikinci milattan sonra ikinci asırda yaşamış Yunan bir astronom, bilgin. O da çok ciddi manada böyle coğrafi yani malumatlar vermiştir. Hatta diyebilirsin ki yani bu coğrafya genel itibariyle o ve işte İdrisi'nin bu bilgileri üzerine bina ediyor. Şimdi bu tabii eskiler haritaları tersine çizerlerdi veyahut da daha doğrusu biz onlara nazaran ters çiziyoruz. Dolayısıyla bu harita kimde varsa yoksa da yapacak bir şey yok. Bu haritayı böyle ters çevirmeniz lazım. Tamam, eskilerin haritalarını tersinden bakmanız lazım. Yani normalde harita kendisi işte şimal, cunup, garp ve şark olarak çizmiş. Ama biz bunu ters çevirdiğimiz zaman o zaman haritadaki yani onun çizdiği harita bizim şimal yukarıda çünkü biz kuzey yukarıda, işte güneyi aşağıda resmediyoruz. Dolayısıyla o haritayı ters çevirmeniz lazım. Şimdi haritayı ters çevirdiğiniz zaman burada işte çok yani gayet o zamanlara göre ki 6. asır tam 6. asra göre gayet de yani detaylı ve iyi bir harita ortaya çıkıyor. Tabii şimdi bu haritada birincisi bunu kendisi de zaten izah ediyor. Birincisi bu deniz yani kara olan bu asıl harita aslında renkli. Şu koyu olan mavi. Mavi yerler. Mavi tabii su ve işte beyaz olan onu sarı olarak resmediyor haritada. Bu kara.
Bizde renk yok bu arada.
İşte bu çünkü bu haritayı gönder. Tamam işte kitaptan çektim size gönderdim. Yani bunu internetten bakarsanız yani haritanın aslı. Aslı renkli. Haritanın aslı renklidir. Tamam mesela yani o su bölgeler tabii su var. Ondan sonra işte şu adaları resmetmiş. İşte bunlar kıtalar. Dağları resmetmiş. Hani o şey gibi şemsiye gibi duranlar bunlar dağlar ve dağlardan yani şeyden yani çıkan kaynaklar ve yani nehir ve ırmaklar. Bu surette yani o zaman böyle bir harita resmetmiş. Şimdi birincisi haritaya girmeden evvel bu mukaddime girerken şöyle bir giriş yapıyor. Diyor ki bil ki alemin hallerini araştıran filozoflar yani hikmet erbabı ki bu tür şeyleri araştıran genelde bu yani hukema olarak tabir ettiğimiz veyahut da işte modern dille filozof tabir edilenler kitaplarında yeryüzünün etrafı sularla kaplı ve küre şeklinde olduğunu açıklamışlardır. Tam bu yani dünyanın küre şeklinde olduğunu, küre şeklinde olduğu ve dünyanın da ekseri suyla kaplı olduğu çok eskiden beri İslam uleması tarafından malum olan bir şey ve hatta İbn Hazm rahimullah bu konuda icmayı nakleder. Tamam, İslam uleması ve İslam bilginleri bu hususta ihtilaf etmemişlerdir. Dünya küre şeklindedir. Tamam, küre şeklinde. Bu bazıları bu konuda yani evvelkilerin bilmediği bir ihtilafı ortaya atarak insanların akidelerini yani buna göre imtihan ediyorlar. Bu yani bir bidat bir şeydir.
Hala var mesela düz diyen bir...
Tabii. Tabii hala şu anda var. İşte onlar yani artık Allah halim yani. Eskiden beri.
Tekfire kadar getirmişler.
Var evet öyleleri var. Maalesef bu şeye bazı alimler de, muasır bazı alimler de bu hataya düşmüş. Tabii yani onların yine kendisine göre bir mazereti var. Çünkü yani Kur'an'ın zahirinden böyle bir görüşe gidiyorlar. Ama bu yani eskiden bilinmiş bir şey değil. Bilakis dediği işte burada da dediği gibi küre şekli olduğunu açıklıyor. Küre şeklinde olduğu açıklanmıştır. Ancak Allah diğer bütün canlıların üzerinde yeryüzünün halifesi olacak insanla birlikte orada canlıların yaşamasını dilediğinden küre şeklindeki dünyanın tıpkı suyun üzerine çıkmış bir üzüm tanesi gibi bazı yerlerinde sular çekilmiştir. Yani aslen diyor dünya sudan ibarettir. Ama işte insan onun üzerinde yaşayabilmesi için bazı yerlerin su çekilmiştir. Kendisi bunu takriben yarısından fazlası sudur diyor. Biz bugün biliyoruz ki dünyanın dörtte biri değil mi? Dörtte bir miktarı suyla kaplıdır. Dörtte bir karadır. Evet, dörtte üçü de sudur. Tamam. Vücudun da yani ekseri sudan ibarettir. İşte dörtte bir miktarı maddedir. Dolayısıyla bu yani eskiden beri malum olan bir şey. Yani dünyanın ekseri suyla kaplı olduğu, karanın az olduğu, bu eskiden beri malum olan bir şeydir. Burada dediği gibi sonra dünyanın yaşam yerleri olan karalarda çöller ve boş mıntıkalar meskun yerlerin çok daha fazladır. Yine güneydeki boş yerler kuzeyindeki kuzeydekinden daha fazladır. Evet. yine demiş dünyadaki karaların yer kürenin yarısı kadar veya daha az olduğunu söylemişlerdir. Meskun yerler ise bu miktarın dörtte biridir ve yedi kuşağa ayrılır. Tamam, bu şimdi bu şeyde gayet dediğim gibi daha gayet detaylı bir şekilde işte ekvator çizgisini ve bu iklim kuşaklarını vesaire bunları çok ayrıntılı bir şekilde burada inceliyor. Tamam, İbn Haldun zaten bunun işte burada yedi kuşak olarak birinci kuşak, ikinci kuşak olarak tarif ettiği bunlar. Bu yedi iklim kuşağı, bunu da bu haritadan alıntıdır. Bu haritayı işte dediğim gibi ters çevirdiğimiz zaman kuzey yukarıda, işte güney aşağıda. Tabii o zaman henüz yani bu Avustralya, işte Yeni Zelanda, Amerika kıtası vesaire bunları henüz daha yani bilmedikleri için haritada bunları da resmetmemiş. İşte görüyorsunuz burada şimdi Avrupa resmedilmiş. İşte tabii Arabistan, Afrika yani Kuzey Afrika en azından resmedilmiş. Diğer taraftan işte Çin, işte Rusya yani buralarda resmedilmiş. Ama diğer işte bilinmeyen bölgeleri onları olduğu gibi bırakmış. Tamam. Bütün küreyi çeviren o okyanus, su, ona işte onun için Bahrul Muhit, oradan geliyor ismi. Bahrul Muhit'in ismi oradan çünkü bütün yer küresini kapsamıştır. Onu da harita olarak böyle resmetmiş. Böyle yani zamanında böyle zannediyorlardı. Yani neticede yani gerçeği de böyle. Biz bugün küreyi yani üç boyutlu da değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla burada işte bunlar birle beraber bir yani bir bağlantı içinde olduklarını biliyoruz. Yani Kanada ile işte Rusya'nın birbirine bitişik olduğunu vesaire biliyoruz. Tamam, şimdi burada eğer harita varsa üzerinde yanınızda bu yedi iklim kuşaklarını görebilirsiniz. Bunlar ekvator çizgisinden kuzeye doğru yedi kuşak olarak belirlemiş. Her bir kuşak farklı bir iklim. Farklı bir iklimi var. Şimdi bunu niye gündem yapıyor? Bu çok önemli. Yine burada konu etmiş. Bu bölgelerde birincisi yani iklim kuşaklarına göre hayat değişiyor. Belirli iklim kuşaklarında daha çok hayat vardır. İşte kutuplara yaklaştıkça elbette hayatta azalıyor. Tamam. Birincisi, ikincisi bu iklim bu kuşaklarında bulunan sulara göre. Çünkü insan için su kaçınılmaz bir şeydir. Suyun bulunmadığı yerde insan da yaşayamaz. Dolayısıyla yani suyun çok olduğu yerlerde insan birincisi yaşayabilir, ikincisi de daha rahat yaşayacaktır. Dolayısıyla burada bu mukaddimesinde işte bunları anlatırken denizlerden bahsetmiş. Sonra da nehirlerden bahsetmiş. Detaylı bir şekilde bunları inşallah kendiniz zaten okudunuz. Sonra işte bu yedi iklim kuşağından bahsediyor. Bu yedi iklim kuşağında niye farklı bir iklim meydana gelmiş onu izah etmeye çalışıyor. Astronomi yani şeylerle, bilgilerle işte şeyin güneşin açısı, işte güneşin hareketi, dünyayla açısı vesaire. Bunlar eskiden beri İslam uleması tarafından yani kabul edilmiş ve itiraz edilmemiş şeyler, malumatlardır. Tamam, bu yani bizim bu tip şeylerle bir sorunumuz yok. Bundan sorunu olan Hristiyanlardı. Hristiyanlar bunları inkar ediyorlardı. Buradan da işte bu pozitif bilim bunları ispat etti ve sanki böyle din bilim şeysi çelişkisi ve düşmanlığı ortaya çıktı ki bizde hiçbir zaman böyle bir tartışma söz konusu olmadı. Yani İslam uleması hiçbir zaman bu bilgileri ret etmemiştir. Çünkü bunlar neticede bilimsel yani araştırmalara vesaire dayalıdır. Tamam, şimdi bu birinci kuşak, ikinci kuşak vesaire, o yedi kuşağı burada çok, yani çok değil ama yani gayet detaylı bir şekilde tarif ediyor. Yani bu kuşakların üzerinde bulunan işte çöller varsa, işte bu ekvator güney, ekvator çizgi altısında güneye doğru işte çöl kısmı, işte o çöllerde kimler yaşıyor, işte dağlar, işte su kaynakları, ondan sonra diğer kuşaklarda bulunan işte yine milletler, işte şehirler mi varsa şehirleri vesaire, bunların hepsinden bahsediyor. Tamam, bunların hepsini atlayabiliriz. Bunları kendiniz zaten okudunuz şeye kadar. 116'ya kadar. Şimdi bu sadece birinci kuşaktan bahsederken 91. sayfada şöyle bir şey diyor. Rahimullah. Sayfanın ortasında. Diyor ki onların daha güneyinde, yani bu birinci kuşaktan bahsederken, birinci kuşağın diyor güneyinde kayda değer topluluklar ve yerleşim yoktur. Çünkü sıcak bölge olduğu için bu bölgelerde pek insanlar yaşamıyor. Dolayısıyla orada kayda değer topluluklar ve yerleşim yoktur diyor. Sadece konuşmaktan aciz hayvanlara daha çok benzeyen, açık alanlarda ve mağaralarda yaşayan, ot ve hazır hale getirilmemiş hububat ve belki de birbirlerini yiyen kimseler yaşarlar. Ki bunlar da insan sınıfından kabul edilmezler. Sudan'da, yani Sudan'daki meyvelerin hepsi Mağrib sahraların meyveleri ve böyle devam ediyor. Tam burada yani bu şeyde, yani güney kısmında, dünyanın güney kısmında böyle yaşayanlardan bahsediyor. Bunlar onun yani müşahede ettiği veyahut da en azından haber aldığı kadar bunlar pek insan sınıfından değiller. Hatta bunlar diyor insan sınıfından kabul edilmezler. Burada daha sonra da bahsedecek 6. mukaddimede de böyle bunu da okumuş olmanız lazım. Bu gaybi bilgileri idrak edenlerden bahsederken İbn Haldun'un rahimullah'ın böyle bir yani bir nazarı vardır. Bu nazar yani çok insan tarafından belki yanlış anlaşılmış, en azından kendi görüşleri için kullanılmış. Şu nazarından ötürü, ya da nedir o nazar? İbn Haldun evrimcidir. Evrimcidir. Tam evrimci. Evrimci ne manada evrimcidir? Yani her Müslüman hakikatinde evrimcidir. Tamam, bunu işte 3 ders boyunca bunun üzerinde tafsilatlı bir şekilde durduk. Evrimcilik yani ne manada? Yani her bir şeyi, meydana gelen her bir şey sebebe binaen meydana geliyor. Dolayısıyla yani o, yani sebebin madde üzerinde bir etkisi var. Ve o etki nasıl meydana gelirse o surette de madde ne edecek? Değişecek. Tamam, sebebin madde üzerindeki etkisinin değişkenliğiyle madde de ne edecek? Değişecek. Dolayısıyla buna göre de ne edecek? Evrilecek. Bir değişme var söz konusu. Ha şimdi bu sebep tabii ne? Bu sebep ya sebebin varlığı veyahut da sebebin yokluğu olabilir. Yani muhakkak onun için diyoruz mahlukatı asıl olan nedir? Değişkenliktir. Mahlukat asla olduğu gibi durmaz. Yani var olduğu gibi var olan daimi surette kimdir? Allah Azze ve Celle'dir, Halik'tir. Onun dışında her bir mahlukat değişir. Neye göre değişecek pekala? Yani onu değiştiren bir amil lazım. Amil onu değiştiriyor. İşte bu amilde bunu kainatın temelinde yatan sebep. Yani o sebep, musebbep ilişkisi. O determinist mekanizm felsefe dedikleri. Yani bir şeyin var, bir şey diğer bir şeyi varlığını etkiliyor. Dolayısıyla şimdi varlıkları da etkileyen sebepler var. O sebeplere göre ne diyor varlık? Değişiyor, yani evrimleşiyor. Dolayısıyla İbn Haldun elbette ne evrimcidir. Bir şey bir şeyden meydana gelir. Onun için biz bu alemi ne diyoruz? Tevellüt alemi diyoruz. Bir şey bir şeyden meydana gelerek yani ilerliyor. Tam bu tabii şimdi işte bunu burada çok izah edecek. Bu şimdi bu birinci kısım tamamıyla bununla alakalı. Onun için zaten böyle geniş bir yani coğrafi bir tanıtımla işin içine giriyor, yani işe giriş yapıyor. Çünkü bölgelerin insan toplumu üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Yani insanların yaşadığı bölge doğrudan o insanın üzerinde bir etkisi vardır. Ve insan da toplumsal doğasında toplumsal bir varlık olduğu için ne edecek? O insanlar bir araya gelecekler. Dolayısıyla o bölgenin şartları, bölgenin üzerinde var olan sebepler, yani etkili olan sebepler ne edecek? İnsan toplumunda etkileyecek. Ya olumlu ya olumsuz. Sebebin varlığı da etkileyecek, sebebin yokluğu da etkileyecek. Dolayısıyla yani burada bir hani bir bu manada bir evrim elbette yani bir gelişme var. Harici sebeplere binen gelişme var. Bu şimdi burada ve daha sonra daha biraz bu konuları biraz daha şey edecek. Yani biraz daha tafsil edecek ama yine her haliyle bir kapalı kalıyor. Dolayısıyla bazıları İbn Haldun'un rahmi bu sözlerini, bu görüşünü Darwinizme yani yakın getirmeye çalışırlar. Hatta kimisi der ki yani Darwin evrim teorisini, nazariyesini ortaya atmadığında evvel İbn Haldun zaten ortaya atmıştı. Niye bu İbn Haldun'a nispet edilmiyor da Darwin'e nispet ediliyor? Yani bu bununla bir tabi Batı'da çok meşhur olmuştur İbn Haldun, yani kabul görmüştür. Batı müsteşrikler yani tabi böyle bir şey heba etmezler. Diğer taraftan İslam alemi içerisinde de bu Batı zihniyetini kabullenmiş ve güçlendirmeye çalışanlar da bu manada İbn Haldun'u kullanmaya çalışıyorlar. İbn Haldun İslam alemi, bak o da böyle zaten demiş vesaire, biz bunu daha önce bulduk. Zaten biz yani insanın maymundan türediğini biz daha önce yani bilmişiz vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Tabii İbn Haldun böyle bir şey mi diyor? İbn Haldun böyle bir şey demiyor. Tamam, İbn Haldun rahimullah İslam alimidir. Tamam, bu diğer taşını bunlar böyle deyince bir diğer taraftan da başkaları diyorlar ki ya İbn Haldun zaten İslam alimi değildir. İbn Haldun tarihçidir. Dolayısıyla yani İslam ilimlerinde de çok yani vakıf değildir. Dolayısıyla böyle bir hatası var. Bir zellesi yani. İbn Haldun'un böyle bir zellesi var. Daha önce de size demiştim, İbn Haldun yani ümmetin görüşünü muhalefet ettiği bazı bahisler vardır. Tabi onda kimisinde hakikaten ihtilafı var, muhalefeti var. Kimisinde de öyle bir şey zannediliyor. Halbuki hakikatte muhalefet yok yani. Ha şimdi bu da bu konuda onlardan birisi. Yani bu öyle anlaşılmış. İbn Haldun onu demek istiyor. Hatta daha sonra inşallah o kısmı gelecek sefere bırakalım. Çünkü geniş bir mesele, çok önemli de. Bu gaybı idrak edenlerden bahsederken, gaybı idrak etme kabiliyetine sahip olanlardan bahsederken, nübüvvetin hakikatinden bahsediyor. Orada da şöyle bir şey söylüyor. 132'de. Diyor ki aynı şekilde varlıklar alemine dikkat edilsin. Nasıl önce madenler, sonra bitkiler ve sonra da bitkilerin dışındaki canlılar mükemmel bir derecelenmeye sahipler. Madenlerin son sınırı tohumu olmayan kuru otlar örneğinde olduğu gibi bitkilerin ilk sınırıyla hurma ve yaş üzüm gibi bitkilerin son sınırı ise salyangoz ve sedef gibi canlıların ilk sınırıyla bağlantılı. Çünkü bu iki hayvanın sadece dokunma kudreti vardır. Varlıklar arasındaki bağlantının anlamı son sınırda olan maddenin kendisinden sonraki maddenin ilk sınırına dönüşmek için garip bir yeteneğe sahip olmasıdır. Canlar alemi çok geniştir ve çeşitleri de çok fazladır. Varlıkların en üst sınırında ise düşünce ve fikir sahibi olan insan yer almaktadır. His ve idrak noktasına bazı canlılar da bu seviyeye yaklaşmış ise de fiilen fikir ve düşünce sınırına ulaşamamışlardır. İşte bu canlıların son sınırından sonra insanın ilk sınırı geliyor. İnsan son sınırı ise canlılar aleminin gözlemleyebileceğimiz son sınırı. Yani bizim müşahede edebildiğimiz son sınırı budur diyor. Burada tercüman işi biraz yani işin gerçeği yani manasından çıkarak tercüme etmiş. Burada hakikaten şey kastettiği ya da söylediği bu şeyler arasında, bu varlık arasında bir ittisalın, bir bağlantının oluşu ve bütün varlıklar birbiriyle bağlantı içerisinde olduğu ve bu işte son her bir varlığın bir çıkış başlangıç noktası olduğu ve bir son noktası olduğu ve son nokta ile onun üstündeki varlığın işte bir yani bir değişme süreci yaşayarak o bir sonraki mertebenin başlangıç noktasına ulaşabileceğini ve bu şekilde yani varlıkların işte türemesi, çoğalmasından bahsediyor. Burada işte bunu çok hafifleterek tercüme etmiş. Yani buradan işte insanın maymundan türediğini veyahut da her bir şeyin birbirinden türediğini ve insanın da maymundan türediği gibi bir şeyi, bir manayı çıkarma ihtimali var. Tamam. İhtimali var. Bunu birincisi yani İbn Haldun'u tanımayan böyle anlayacaktır. Birincisi, ikincisi İbn Haldun'un yani şeyin genel itibariyle bu şey nazariyesini yani bu her şeyin birbirinden meydana gelmesini onu iyi anlamayan da yine böyle anlayabilecektir. Hususen de İbn Haldun'u yani olduğu yere yerleştirmeyen de yine böyle anlayabilecektir. İbn Haldun rahimullah birincisi yani bunu şeyde derse başlarken konuştuk. İslam alemidir şüphesiz. Kıraat ilimlerini yani Kur'an'ı bilen birisi ve Kur'an'ı kıraat yani muhtelif kıraatlarıyla bilen birisi. İkincisi hadiste derin birisi. Hatta işte biliyorsunuz Mısır'a vardığında Zahir, Melik Zahir Berkuk tarafından Meliki Kadısı ve sadece kadı değil Kadil Kudat yani Melikilerin baş kadısı olarak tayin edilmişti ve baş kadılık yapmıştır Mısır'da. Uzun dönem senelerce Melikilerin baş kadılığını yapmıştır. Ve bu dönemde hep yani başkalarının diğer hususen diğer kadıların da gözünde olmuştur. Bir şekilde ona zarar vermeye çalışmışlardır. Şöyle bir söz yani insanın maymundan türeme iddiası açık küfürdür. Açık küfür. Yani insan o zaman işin başında insan yok yani Allah Azze ve Celle o zaman hangi Adem'i yarattı, hangi insanı yarattı, hangi insanı yeryüzüne indirdi, hangi insandan insanlık türedi. Bu elbette bu açık yani İslam'da şeye dahi yani delile dahi ihtiyaç duymayacak olan bir bilgiyi inkar mahiyetinde olur. Böyle bir şeyle İbn Haldun'u bir bırak yani bir saat, bir gün, bir ayı, bir lahza dahi yaşatmazlardı. Aforoz ederler, hemen tekfir ederlerdi. Onu da o makamdan indirmek için ellerine gelen her şeyi yaparlardı yani. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Yani İbn Haldun kastettiği bu değil. İbn Haldun kastettiği başka bir şey. Onu inşallah gelecek derste daha ayrıntılı inşallah işlemeye çalışacağız. Varlıkların yani değişime uğramaları. Değişime uğramalarıyla da gelişmeleri veyahut da işte bozulmaları. İşte burada bahsettiği bu. Bunlar insan elbette. Ama bunları niye insan sınıfında kabul etmiyor? Çünkü insan sınıfı düşünür ve el becerisine sahip olan üretken bir varlıktır. Tamam yani aslen insanın özelliği odur. Çevresine yani hakim olup çevresini kendi ihtiyaçlarına, kendi maslahatlarına uygun bir şekilde kullanabilen birisidir. Ama burada tarif ettiği insanlar nasıl bak? Bunlar diyor konuşmaktan aciz. Yani dilleri yok. Yani belki onların kelime hazineleri belki 100 ya da 200 kelimeyi geçmiyor. Tam böyle kabileler yok mu? Var yani böyle kabileler hala mesela hiçbir surette dış dünyayla bir teması kabul etmeyen bu şey, bilmiyorum bu neydi, Endonezya taraflarından, Malezya taraflarından bir ada var mesela. Hani bazen birileri gidiyorlar, onları öldürüyorlar. Haberlerde bazen çıkıyor. Hatta yani yine yakın bir zamanda yine böyle bir olay olmuş herhalde. Yani şimdi böyle bir kabile dış ülkelerle hiçbir teması olmayan, insanlıkla teması olmayan ve kendi halinden de medeniyet sahibi olmadığını görüyorsun. Üzerlerinde ne elbise var, yani ne işte ne ev inşa etmişler, ne bir şey, yani öyle bir ne şehir hayatları var. Ormanın içerisinde, ormanın şartlarına ayak uydurmuş. Yani bu hayvani bir özelliktir. Hayvanın özelliği bulunduğu ortama ayak uydurmaktır. İnsanın özelliği ise ortamı kendine uygun hale getirmektir. İnsanın özelliği bu. Şimdi o topluma baktığın zaman mesela o işte o kendisini kendisiyle temasa geçmeye çalışan o kabileye, onları öldürenlere baktığın zaman, o kabile veyahut da işte bu ne diyorlar, yağmur ormanlarında yaşayan bazı kabileleri var ya hala, Amazonlara. Yani şimdi onlar bulundukları ortama ayak uydurmuşlar. Yani o ortamda diğer, nasıl ki diğer hayvanlar bir şekilde var olan şartlara ayak uydurmuşlarsa, onlar da onu gibi yaşıyorlar. Onlar gibi yaşıyorlar. Yani insandan ziyade ne? Hayvan gibiler. Aralarındaki dil, yani bilmiyorum artık kaç kelime kullanıyorlar. Git, gel, ver, otur. Belki otur, kalk dahi belki tabirleri yoktur. Allahu alem. Dolayısıyla bu, yani insandan ziyade hayvan sınıfından bu insan. Pekala şimdi onlar yaratılış itibariyle insan değiller mi? Evet. Ama onları o hale sokan ne? Mesele o. Yani onları o öyle yapan nedir? O sadece anneleri, babaları da orada olmuş olmaları mı? Yoksa bulundukları, yani o yer, yaşadıkları yer, işte beslendikleri gıdalar, oranın iklimi ve bunun sebebiyle de kendilerinde var olmuş olan ahlak, işte düşünce seviyesi ve buna binaen de yani kudret itibarı, kudret, düşünce kudreti ve buna binaen de bir akıl seviyesi ve buradan da kaynaklanan kimseyle görüşmeme arzusu, kapalı topluluk vesaire, buna binaen midir? Evet, ikincisi. Yani ikincisi. Dolayısıyla bunun doğrudan bir etkisi var. Yani senin doğduğun, yetiştiğin bölge, o bölgenin fiziki şartları, bak önemli olan bu, fiziki şartları sende ruhi etkiler meydana getiriyor. Bir, ikincisi yani manevi etkiler, neticeler meydana getiriyor. Manevi neticeler meydana getiriyor. Tersi de söz konusu. Manevi sebepler sende fiziki neticeler meydana getiriyor. Onun için iki konuyu da beraber getiriyor. Yani birincisi şimdi bu kuşakları işledikten sonra 116'da bu iklimleri izah etti. 7 iklim. İklimlerin içerisinde en çok yani meskun olan iklimler 3, 4, 5 bu iklimler. Yani birinci, ikinci iklim. Bunlarda az insan yaşıyor çünkü bunlar güneş yani şey, güney tarafı, buralar, burada sıcaklık yüksek ve 6. ve 7. iklimlerde de yine az yaşanıyor çünkü orada da soğuk fazla. Ha, iklim yönünden yani mutedil olan, tam ortada duran, yani ne soğuk ne sıcak ve bunun için de ne soğuk ve ne sıcak olduğundan ötürü de yani oradaki bitkiler de çok olması sebebiyle, toprağın verimli olması sebebiyle, bunun suyun çok olması sebebiyle, suyun kullanıma yani müsait olması sebebiyle, yoksa şeyde de kutuplarda da daha çok su var. Ama o suları kullanamıyorsun çünkü o su birincisi soğuk, ikincisi o suyu yani sen buza işte o buzulları koyduğun zaman oraya bir şey ekemiyorsun, yani kullanım yönü yok. Diğer tarafta güneyde su az vesaire, yani ama o orta kısımlar ekvator çizgisinin üstünde kalan işte üçüncü, dördüncü kuşak, Burada buranın hayat şartları çok iyi. İklim yönünden yani. Ha şimdi onun elbette ne insanların üzerine doğrudan etkisi var. Doğrudan. Her şeysinde. Şeklinde, sağlığında, renginde, akli kudretinde ve buna binaen akli kudretin üzerinden bu sefer yani gelişmesinde, şehirleşmesinde doğrudan etkisi var. Ha şimdi burada birincisi ne demiş? Üçüncü fasıl yani mukaddime iklimi ılıman olan, ılımlı olan bölgeler ile iklimi çok sıcak ve çok soğuk olan bölgeler ve bunların insanlar renkleri ve diğer hallerine olan etkileri hakkında. Hatta bu etkiler nedir? Ahlakına kadar, insanların ahlakına kadar etkilidir. Ve çok acayip yani tespitleri vardır İbn Haldun'un. Onun yani müşahadesi hakikaten yani çok güçlü. Tabii her şeyde isabetli midir? Değil. Diyor ki bir kuzey ve güney sıcaklık ve soğuklukta birbirine zıt konumlarda olduklarına göre ortaya doğru gelindikçe sıcaklık ve soğukluk da derece derece normalleşiyor ve en uygun kıvama geliyor. Onun için dördüncü kuşak en ılıman ve uygun iklime sahiptir. Onun iki tarafında yer alan üçüncü ve beşinci kuşak da buna en yakın iklimlere sahiptir. Onlardan sonra gelen kuşakların iklimleri normalden uzaklaşır. Birinci ve yedinci kuşak ise meskun bölgeler içinde normalden en uzak iklimlere sahiptir. Yani en uygun, en ideal insan için en uygun iklim üçüncü kuşak. Yani bizim üzerinde bulunduğumuz kuşak. Bu kuşak.
Dört.
Dördüncü kuşak, evet. Yani tam bizim üzerinde bulunduğumuz kuşak. Yani Şam, Türkiye, tam bu kuşak yani. Tabii bu şimdi yani şey itibariyle en uygun. Yani iklim şartları itibariyle en uygun. Ama tabii insan gelişmesi açısından da en uygun mu o? Tabii yine ayrı mesele. Ama iklim yönünden en uygun budur. Şimdi diyor ki bu nedenle bu üç kuşak içindeki ilimler, sanayi, binalar, yiyecekler, meyveler ve hatta hayvanlar da içinde olmak üzere her şey en mutedil ve uygun özelliklere sahiptir. Burada yani iklimin mutedil oluşu doğrudan insanın da mutedil oluşunu etkiliyor. Tam iklim şartları anormal olduğu zaman insanın da o anormal iklim şartlarının tepkisi anormal olacak. İşte onun için daha sonra bahsedeceğim. Mesela sıcak iklimler. Mesela orada bir bahis açıyor. Siyahilerle alakalı. Yani niye siyahiler böyle? Mesela diyor ki ondan sonra şeyde mukaddimede iklimin insanların ahlakı üzerindeki etkisi hakkında 121'de siyahilerin ahlaklarının genel olarak hafif, yayını, tasasız, eğlenceye düşkün ve çok neşeli oldukları görüyoruz. Hakikaten de sen siyahileri tarif edeceğin zaman bugün de hani ufaklıkların bazı böyle YouTube'da şeyleri var. Küçük çocuk ama yani güzel oynuyor. Tamam. Şeylerinde var yani kanlarında var. Oynamak, işte böyle eğlence vesaire kanlarında var. Hatta düşün ibadetleri bile yani o Hristiyan olanlar veyahut da hatta Müslüman olanlar dahi. Mesela siyahilerin zaten kendi dinleri yok. Yani dinleri nedir artık Afrika kıtasında o nasıl bir dine sahiplerse ama Hristiyan olanlar da yine kendilerine göre işte o kiliselerde oynama işte şey artık ne diyorlar gospel diyorlar koro halinde hani şeyler söylüyorlar. Müslümanlar da Nation of Islam hani bu İslam'a girmiş olan siyahiler de onlar da aynı şekilde kiliseler yine böyle oturaklar onlar da o şeyleri ilahiler artık bizim ilahiler söylüyorlar. Yani öyle bir sanatkar bir ruhları var. İşte bu manada Hatta müziğin yani tarihçesine bir baktığınız zaman aslen beyaz adamın müziği çok şeydir. Çok böyle ağır, çok böyle kasan, kasvetli bir müziktir. Tam beyazın müziği. Siyahın müziği ise o işte o jazz, ne bileyim başka ne var?
Jazzlar, bağışlamaları, şeyleri.
Evet, caz, böyle birkaç tane şeyler var. Yani. O siyahilerin müziği yani. O Mississippi'den, o taraflardan gelen, oradan gelişen işte rock and roll. Mesela Elvis, rock and roll'un şeysi ya, kralı ya. Elvis, beyaz adam ama siyahilerin arasına yetişmiş birisi. Dolayısıyla siyahilerden alıyor yani o şeyi. Yani o ateşliliği. Rap müziği vesaire. Evet yani hani o ateşli müzik, tamam, o kasvetli değil. Ateşli müzik o yine siyahiler tarafından geliyor. Ha şimdi böyleler. Kanları kaynıyor. Ay be, burada öyle şey etmiş. Öyle ifade etmiş. Kanları kaynıyor. Yine her vesileyle dans edip oynamaya düşkün olduklarına ve her yerde ahmaklıkla nitelendirdiklerine şahit oluyoruz. Ya bu öyle niteleniyorlar. Bu işte sebep, çünkü şey itibariyle yani yapıları farklı. El mühim bunun doğru sebebi, felsefenin ilgili bölümünde ifade edildiği gibi, sevinç ve mutluluğun kaynağı insanın ruhundaki canlılığın gevşeyip yayılmasıdır. Yani diyor kanın kaynaması. Yani o sıcaktan ötürü, tamam, onların yani onlarda aşırı bir neşe, aşırı bir mutluluk hali var. O kadar aşırı ki bak şimdi o anormal bir tepki. Yani sıcaklık, evet, onu var ediyor insanlar, mutedil değil. Onlarda sıcaklık çok fazla olduğu için artık anormal bir tepki meydana geliyor ve o artık bir gevşekliğe dönüşüyor. Yani o mutluluk, o sevinç, neşe hali bir gevşekliğe dönüşüyor. Dolayısıyla her durumda işte oynuyorlar, işte eğlence ve tabii başka şeylerde. Üzüntünün sebebi de bunun tersi, yani kasılma ve büzülmedir. O da nereden geliyor? Soğuktan. Tam sıcak ne eder? Maddeyi gevşetir. Sıcak madde, mesela bir plastik veya ona benzer bir şey düşünün. Sıcağı sunduğun zaman, arz ettiğin zaman o gevşer, genişler. Ama evet. Ama soğuğu arz ettiğin zaman o çekilir, büzülür. Tam aynı bunun gibi diyor. İnsan da, insan ruhu yani, soğuk ortamlarda ne eder? İşte Ruslar çok böyle kasvetli insanlar. Hiçbir neşeleri yok. Hatta bazıları tebessüm etmesini bile bilmezler. O Sibirya halkına bir bak, yani o soğuk şartlarda yaşayanlar, adamların hayatı yani eğlenceleri şeyden itibaret. Yani o soğuk havada kendilerini ısıtmak için vodka içmekten ve o sarhoşluk halinde artık yani bir şeyler yapmaktan ibaret. Tam yani o İklimin şartı aşırı sıcak veya aşırı soğuk. Ne diyor? Vücudun da hem vücudi olarak, hem vücudun hem de ruhun anormal tepkilerine sebep veriyor. Dolayısıyla o bölgede yaşayan insanlar anormaller. Anormal. Hem aklen anormaller, hem de ahlaken anormal oluyorlar. Ha şimdi tabii o anormalliği bazı şeyler dengeleyebilir. Ayrı mesele. Tamam. Yani dengeyi oturtacak olan şeyler var olabilir. Ama şey itibariyle yani orada iklimin etkisi, orada yaşayan bir insan üzerinde iklimin saf etkisi, yani soğuk havanın saf etkisi, ki sadece soğuk havayla kalmıyor. Orada işte güneşin sürekli olmayışı, güneş olsa dahi işte güneş ışınlarının farklı bir kalitede olması, işte belki yani sürekli bir sis halinin oluşu vesaire. Mesela bu İrlanda tarafları, işte bu ne diyorlar, İskoçya filan tarafları çok yağmur yağıyor, ama çok yağmurla beraber sürekli de bir sis hali var. Şimdi o yani öyle bir yerde yaşayan bir insan, bir ruh halini bir tefekkür edin, düşünün yani. Ne kadar baskı altında ve sürekli bir kasvet, üzüntü yani, hep yani karamsar, evet. İşte bu, evet, o da var bak yani, karamsarlık, depresif bir yapı. Ama onun diğer tarafta işte mesela bu Haiti adalarında veyahut da ne bileyim yani öyle bir adada yaşayan birisini düşünün. Sürekli hava güzel, ortalık palmiye ağaçları, kumluk, işte deniz. Onun şimdi ruh haliyle Öyle bir yerde yaşayan ruh hali aynı mı olacak? Aynı değil. Bak iklimin doğrudan insanı şeysine, ahlaki haline de etkiliyor. Ha, diğer taraftan tabii ahlaki başka etkiler de var. İşte mesela sıcak olan bölgelerde insanlar genelde ya çok ince giyinir veyahut da hatta hiç giyinmez. Orada şimdi yani cinsel tepkilemeler çok farklı olacak. Sürekli kapalı olan, hep yani üstünü kapalı tutup da bazı anlarda işte cildin ortaya çıktığı yerlerde insanın tepkisi, cinsel tepkisi farklı olacak. Tamam, ona göre de işte ahlaki bozukluklar bazı yerlerde yani bazı davranışlar çok normal, hatta yapmadığın takdirde anormal de değerlendirilecek. Ama başka yerde tersi olacak. Bunun şimdi yani iklimin etkisiyle de olur. Veyahut da orada işte o iklimin meydana getirdiği işte ahlaki halin meydana gelmesiyle. El-Muhim şimdi burada daha sonra zaten gelecek siyahilerden böyle bahsediyor. Havak diyor ki burada bu üç kuşak içindeki ilimler, sanayi, binalar, yiyecek, yiyecekler, meyveler, hatta hayvanlar da içinde olmak üzere her şey en mutedil ve uygun özelliklere sahiptir. Buralarda yaşayan insanların bedenleri, renkleri, ahlakları ve dinleri en uygun niteliktedir. Bu üç kuşak. Dördüncü kuşak ve işte üç ve beş yani komşu kuşaklar. Hatta peygamberler bile çoğunlukla buradan, buralarda olmuşlardı. Yani peygamberlerin de Allah Azze ve Celle bak peygamber enbiyayı da bu kuşaklarda yaşayan halklardan seçmesinin sebeplerinin birisi olarak da bunu gösteriyor. Çünkü o kuşaklarda yaşayan insanlar ahlaken de mutedilliler. Tam yani bir aşırılıkları yok. Bu aşırılıkları meydana getirecek olan işte yani şey şartları bulunmadığından ötürü. İklim şartları. Şimdi bu aşırılıklar sadece havanın sıcak ve soğukluğundan mı kaynaklanıyor? Hayır, elbette bu değil. İşte daha sonra bahsedeceği gibi sadece mesele hava sıcak ve de soğuk olması değil. Ama şimdi hava sıcak da değil, soğuk da değil. Yani mutedil. O mutedil hava aynı zamanda işte su kaynaklarının varlığını da sağlıyor. Ve o su kaynaklarından sağlıklı bir şekilde, mutedil bir şekilde işte bitki örtüsünün meydana gelmesini de sağlıyor. Orada işte toprak da yani mutedil bir toprak meydana geliyor. O mutedil olan toprağa sen bir şey ektiğin zaman oradan mutedil meyveler meydana gelebiliyor. Dolayısıyla şimdi o halk bak yani her şey mutedil olduğu için mutedil kaynaklardan besleniyor. Mutedil kaynaktan beslenince tabii onun yani fikri, ahlakı vesaire mutedil oluyor. Hatta işte böyle bir şey yani böyle bir durumda olduğu için şey endişesi de yok. Yani yarın yiyecek bir şey bulabilecek miyim endişesi de olmadığı için sabır ve işte bir kanaatkarlık da var oluyor. Başka bölgelerde ise yarın ne yiyeceğini ne yarın bir şey bulabilir miyim düşüncesinde yaşadığı için bir karamsarlık düşüncesine hakim oluyor. Artı yani çok depolama, koruma, muhafaza etme derdine de düşüyor. Böyle olunca bu sefer bu onun sadece yeme içme konusunda mı kalıyor bu fikir? Yani bu psikolojik yapı? Hayır. Başka alanları da etkiliyor. Karamsar bir kişiliğe sahip oluyor. Karamsar bir kişiliğinden ötürü mesela bazı şeyleri yapmaya cesaret bulamıyor. Var olan halini korumayı tercih ediyor. Vesaire yani böyle yani bu tamam bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı birbirini etkileyen haller. Tamam şimdi böyle olmayınca tabii yani bütün yani bu durumlar olmayınca ve özellikle daha sonra işte bu beslenme ahlakı, beslenme alışkanlıkları. Yani bu da çok önemli. Mesela burada bir şey bilgiler veriyor. Yani genelde ki bugün bu artık zaten ispat edilmiş bir durum. Ne kadar çok az yersen ve ne kadar çok sade beslenirsen o kadar da bedenin sağlıklı olması, o kadar da aklın güçlü olması, idrakın güçlü olması. Ne kadar karışık beslenirsen o kadar da o karışık besin seni zehirlemesi, seni yani yorması, yani midenin onu yani eritmesi için oradan işte faydaları elde etmesi için yorulması ve o faydalanamaması, hele hele bir de sürekli farklı besinlerden tükettiğin zaman, o zaman beden bu sefer o sürekli yeni gelen besinleri de yani anlayamıyor. Anlayamadığı için de oradaki faydaları muhafaza edemiyor. Ama sürekli aynı besinler ve sade az besinlerle tüketen bir topluluk artık vücut kendisini ona ayarlayabiliyor ve artık otomatikleşmiş bir şekilde oradaki bütün yani faydaları çıkarabiliyor. İşte bunun için mesela işte bunu da bedevi topluluklarda da daha çok izah edecek. Yani böyle toplulukların yani bütün halleri, ister bedensel halleri olsun, ister yani bedensel güç halleri olsun, ister şekilleri olsun, ister akli idrak güçleri olsun, hepsi daha güçlüdür. Dolayısıyla bakın yani peygamberler de şehir halklarından çıkmış değildir. Büyük böyle medeniyet şehir halkı. Bilakis daha ziyade nedir? Kırsal bölgelerden. Yani kırsal işte çobandır vesaire mesela. Hani için çünkü yani onun işte besini olsun, yani şimdi mesela besin noktasından bahsedersek yediği içtiği şeyler onu yormuyor. Yormadığı için vücut yani faydaları oradan alabiliyor. Evet, şimdiki iklim mutedil olan bu kuşaklarda yaşayan insanlar bu şartlardan dolayı mükemmel durumda olurlar diyor. İşte bunların işte bahsettiği gibi yani hem yerleşim yeri olarak ileri seviye yerleşim yerleri olur, sanat da ileri seviye olur, işte dil hususen mesela dilleri çok gelişir vesaire. Altın, gümüş, demir, bakır, kurşun ve kalay gibi doğal madenleri kullanırlar. Aynı şekilde ticaretlerini altın ve gümüş paralarla yaparlar. Genel olarak hayatlarının her alanında aşırılıklardan uzaktırlar. Mutedil olduğu için bu bölgelerde yaşayanlar şartlar itibariyle yani alışkanlıkları da ve halleri de mutedil olur. Bahsettiğimiz bu insanlar dün Mağrib, Şam, Hicaz, Yemen, Irak, Hint, Sin, Çin, Endülüs ve aynı şekilde buralara yakın olan Frank Rum ve Yunan ülkelerinde ya da buraların çevresindeki yerlerde yaşayan halklardır. Irak ve Şam bu bölgenin en ortasında olduğu için en elverişli durumdadır. Irak ve Şam en elverişli durumdadır. Bu da yani bu toprakların mübarek oluşunun bir başka bir yönü. Yani bu manada da en elverişli oluş. Sonra diyor ki birinci ve ikinci veya altıncı ve yedinci kuşaklar gibi mutedil olmayan iklimlere sahip yerlerde yaşayan insanlar da bütün hallerinde mutedillik ve uygun şartlarda olmaktan uzaklar. Evleri çamurdan ve kamıştan, yiyecekleri mısır ve ottan, elbiseleri ağaç yaprakları veya hayvan derilerinden ve çoğu da hiç elbise giymeyip çıplak bir vaziyettedir. Yani anormal, normal bir durumda değiller. Meyveleri ve ekmekle yedikleri katıkları tuhaf ve normalin dışına çıkmaktadır. Alışverişleri ise altın ve gümüşle değil, bakır, demir veya hayvan derileriyledir. Yani mutedil değil. Yani tam insan haline uygun aslen değil. Bütün bunlardan dolayı ahlakları da yaban hayvanlarına yakındır. Hatta Sudan halklarının birinci kuşakta yaşayanların çoğunun mağaralarda ve ormanlarda yaşadıkları, otlarla beslendikleri ve vahşi olup birbirlerini yedikleri nakledilmiştir. Yamyamlar. Yani öyle kabileler var birbirini yiyen. Yani bu insana aslında uygun bir şey değil ama yani işte dediği gibi bulunduğu, yaşadıkları yerler onları bu konuda etkilemiştir. Diyor ki birinci ve ikinci kuşakta yaşayanların renklerin siyah olmasının nedeni güneydeki aşırı sıcaklığın hakim olduğu iklimdir. Orada güneş her sene birbirine yakın aralıklarla iki kere tam tepeden vurur ve bu hal mevsim boyunca devam eder. Güneş tam tepede olduğu için ışınları bol gelir altındakileri şiddetli bir hararete maruz bırakır ve bunun sonucu olarak da derileri siyahlaşır. Derileri tabii güneşe maruz kaldıkları için çok derileri de siyahlaşıyor. Yedinci ve altıncı ve yedinci kuşakta olanlar da diyor buna benzer yani ters açıdan aşırı soğuk olmasından dolayı burada yaşayanların derileri de beyazdır. Çünkü sıcak değil, soğuk, derileri beyaz. Çünkü buralara güneş hiçbir zaman tepede veya tepeye yakın bir noktada olmaz. Hep gözün görebildiği ufukta yer alır. Bunun sonucu olarak sıcaklığın çok zayıf kalır. Sıcaklık çok zayıf kalır. Bütün sene boyunca şiddetli soğuk hakim olur. Ve buralarda yaşayanların derileri beyazlayıp tüyleri ve saçları seyrekleşir. Yine bu şiddetli soğukların bir neticesi olarak gözleri mavileşir. Cilt benekli hale gelir ve tüyler ve saçlar sarışın bir renge bürünür. İşte bu Keltler, Normanlar, Vikingler, işte o German, Alman halkları, bakın onlara hepsi yani bu kutup yani soğuk bölgelerde yaşayanlar genelde renkleri çok yani beyazdır, saçları sarıdır, gözleri mavidir. Ha bu şimdi normal bir hal midir? Normal bir hal değil. Tam işte o yani o beyaz, sarı, mavi gözlü o da normal bir hal değil. Anormal bir durum yani, mutedil değil. Diğer tarafta siyah, o da normal bir durum değil. Normal durum nedir? Nedir? Yani böyle ortada böyle esmer, işte buğday tenli, biraz ondan biraz ondan, o normal. Mutedil yani, normal der ki mutedil. Bu dört, yani birinci, ikinci, altıncı, yedinci kuşağın ikliminin mutedillikten uzak ve aşırı olması gibi buralarda yaşayanların fiziksel ve ahlaki özellikleri de normalin dışına çıkmaktadır. Yani fiziki özellikler de mutedil değildir. Ahlaki yönleri de mutedil değildir. Mesela yine siyahiler ve diğer tarafta soğuk bölgelerde yaşayanlar da, mesela Slavlar vesaire. Bakın bunlar genelde yapıları hep çok güçlü olur. Hatta yani hani fiziki diyor ya kas yapıları dahi farklı. Tam kas yapıları mesela bizde Allah'ım tam hatırlamıyorum şu anda da hani beyaz şeyler var sen belki daha bilirsin. Beyaz lifler var bir de kırmızı lifler var ya. Kırmızı lifler daha şey daha esnek daha güçlü vesaire olduğu için mesela o lifleri kas yapısında kırmızı liflere sahip olanlar daha sportif oluyorlar. Daha şey siyahilerde mesela kırmızı lifler daha çok. Beyazlarda beyaz lifler daha çok. Tamam yani o da aslen yani mutedil bir beden yapısı değil. Onu her tarafı her yerde yani çok büyük ve çok yapılı, geniş şeyin yani mutedil insanın mutedil hali aslında öyle değil. Yani iki küsür boyda işte çok güçlü vesaire değil. Daha ziyade işte mutedil boy nedir? 1.80 civarında. Ha diğer tarafta işte mesela soğuk bölgelerde yaşayanlar da böyle. Onlar da çok böyle yapılı oluyor. Başka tabii anormal haller de var. Mesela o uzak doğuda insanlar daha küçük oluyor. Genel itibar her şey daha küçük oluyor. Bu bütün işte cilt, beden şeyleri yani beden kılları vesaire. Evet diyor ki ortadaki üç kuşakta yani üçüncü, dördüncü, beşinci kuşakta yaşayanlar ise yaratılışlarında, fiziksel özelliklerinde, ahlaklarında ve yaşayışlarında en uygun hal üzeredirler. Geçim kaynakları, konut, sanayi, ilim, reislik, hükümdarlık gibi uygarca yaşamak için ihtiyaç duyulacak her şeye sahiptirler. Peygamberlik, hükümdarlık, devletler, şeriat, ilim, kentler ve şehirler, büyük binalar, feraset ve düşünce, ileri teknoloji ve bunun gibi en uygun şartlarda yaşamayı sağlayacak unsurlar bu kuşaklarda yaşayan insanlardadır. Evet yani bu kuşaklar üzerinde yaşayanlar tam yani şey itibariyle onları etkileyen, tabii şimdi burayı etkileyen etkenler itibariyle meydana gelen işte insan bütün bunları yapmaya en uygun, çünkü mutedil oluyor. Tam burada şüphesiz yani şimdi yani nesep de elbette bir etkisi var. Tabii nesep tamamıyla etkisiz bırakma mümkün değil. Yani orada neticede yani genetik bir malzeme var. Genetik malzemeyle aktarılan bazı yani özellikler var. Ama o özellikler de işte yine o bölgenin, ha bölgenin etkisiyle o hale gelmiş. İşte burada da işte o hani dediğim gibi İbn Haldun'un evrimci, yani onu da bu şekilde anlamanız lazım. Yani insanın bölge şartları belirli suretlere sokar. Biz bunu bugün artık yani bu inkar edilmeyecek bir şey. Bugün işte mesela yeni türlerin meydana gelişini sağlayabiliyorsun. İşte iki tür mesela çiftleştirdiğin zaman ne diyor? Orada yeni bir, üçüncü bir tür ortaya çıkabiliyor. Tabii şimdi o üçüncü türün meydana gelmesi, onun için temel şart nedir? Ya o iki türde o üçüncü bir türü, yani orada o değişimi kabul edecek tabii bir istidadı, yani bir hazırlık, bir yani o değişimi kabul edebilecek, fıtratında kabul edebilecek bir yapıya sahiptir o iki cins. Tam kendi, evet, kendi fıtratlarında o yeni bir, üçüncü bir cinsin meydana gelmesini kabul edebilecek bir fıtrata sahip değiller. O zaman sen mesela her hayvanları sen çiftleştiremiyorsun. Mesela bazı hayvanları çiftleştirdiğin zaman ne oluyor? Onlar ölüyor yani. Orada bir, yani o doğan yaşamıyor. Veyahut da bazıları çiftleştirdiği zaman mesela ne oluyor? Kısır oluyor, aynı şey gibi. Katır gibi. Tamam. Evet, at ve eşek çiftleşiyor ama artık kısırlaşıyor mesela. Tamam. Yani çünkü onların tabiatında o orada meydana gelecek olan, o birleşimden meydana gelecek olan o yeni cins fıtratları kabul etmiyor. Ha bu fıtri çoğalma. Tamam, bu işte bak sebepler bir araya geliyor. Sebepler uyum içerisinde, mutedil yani. Dolayısıyla yeni şeyler, üçüncü yeni şeyler meydana gelebiliyor. Ama ya fıtrat bunu kabul etmiyorsa zaten bu meydana gelmiyor. Burada yani tabii bir engel var. Veyahut da işte bizim zamanımızda artık bu engelleri de yine hariçten aşabiliyorlar belki. Teknoloji vesilesiyle. Normalde yani o mesela iki şeyi bir araya getirmek mümkün değildir. Lakin onu men eden, tabiatını men eden belirli mesela kromozomlar var veyahut da neyse. Onu ne diyor? Onu orada müdahale etmekten men ediyor. Bir yani bir girişimiyle, müdahaleyle. Bir müdahaleyle ne diyor? Orada mesela kromozomun veyahut da belirli yani hücrelerin, moleküllerin orada müdahil olmalarını engelliyor. Dolayısıyla o cinsin meydana gelmesini sağlıyor. Tabii o cins şimdi ne? Yani tabii fıtri, yani tabiata uygun değil. Tam o, hatta şurada bahsettiği o mutedil ve mutedil olmayan sınıfların haricinde duruyor. Çünkü burada mutedil olan ve mutedil dışı, mutedil olmayan sınıflar, bunlar yine ne? Tabii bir gelişmeyle bu hale geliyorlar. Ama bu hariçten bu müdahale ederek, bugün yapıldığı gibi klonlar vesaire, bu doğal değil. Tam doğal değil. Dolayısıyla burada hani bir fayda da hasıl olmaz. Ha burada yine başka benzetmeler yapıyor. Bu da gayet şey yani faydalı. Dördüncü mukaddimede iklimin insanların ahlakı üzerindeki etkisi hakkında. İklim insanların ahlakı nasıl etkiliyor? Siyahilerden bahsetmiştik. Siyahiler hava çok sıcak olduğu için onları ısıtıyor. Ve onların ısıtması sebebiyle gevşiyorlar. Gevşemeleri işte o neşe filan hallerini meydana getiriyor. Dolayısıyla onu nasıl ortaya koyuyorlar? İşte o zıplamaları, oynamaları, eğlenmeleri vesaire. Siyahiler aşırı sıcakların bulunduğu kuşaklarda yaşadıklarından hararet onların mizaçlarına ve tabiatlarına hakim olmakta ve ruhları da bedenlerine ve yaşadıkları kuşağa göre ısınmaktadır. Sonuçta onların ruhları dördüncü kuşakta yaşayanlara göre çok daha hararetli ve gevşemiş olmaktadır ve bu durum onların çok daha hızlı bir şekilde sevinip neşelenmelerini sağlamaktadır. Yenilikleri ve eğlenceye düşkünlükleri de bunun sonucudur. Şimdi bu siyahilerde böyle. Sonra deniz kenarındaki bölgelerde yaşayanlar da belli bir ölçüde siyahiler gibidir. Vakada baktığın zaman yani en çok eğlence ortamları nerededir? Sahilde yani deniz kenarlarındadır. Niye? Diyor ki çünkü buralarda denizin güneş ışınlarını yansıtması sonucu hararet katlanarak artar ve bu hararete bağlı olarak oralarda yaşayanların sevinç ve yenilikteki payları da tepeliklerde ve dağlık bölgelerde yaşayanlara göre daha çok olur. Yani yine o ışınların işte deniz su onu artırması ve bu manada işte orada da yine bu neşe hali anormal bir seviyede çoğalması kendisinin yine işte o aşırı eğlenme arzusunda kendisini gösteriyor. Dolayısıyla sahil boyları genel itibariyle yani ahlakın daha düşükler. Aynı özellik diyor yine belirli bir ölçüde Mezopotamya topraklarında da kendisini gösteriyor. Çünkü orada da yine diğer bölgelerin nazaran sıcaklık daha yüksektir diyor. Neşe ve yeğenilik onların belirgin özellikleri olup işlerin sonunu düşünüp tedbir almazlar. Burada o etki yani çok neşeli oldukları için sürekli mutlu oldukları için pek yani yarın ne olacağını düşünmezler. Dolayısıyla diyor o kadar ki bir senelik hatta bir aylık erzaklarını bile önceden stoklamaz. Hepsini pazardan temin ederler. Günlük yaşarlar diyor. Ama buna karşın soğuk ve yüksek kesimlerde yaşayan Mağrip'teki Fas halkı bunların tam tersidir. Onların hep hüzünlü olduklarını ve işlerinin sonunu düşünüp tedbir almakta aşırıya kaçtıklarını görülür. Öyle ki iki senelik buğdayını önceden stoklarlar ve bu stoktan bir şey azalacak korkusuyla günün erken saatlerinde de hemen pazara giderler. Ve o yani neşeli olmamaları, üzüntülü olmaları onları bir karamsar bir hale sokuyor. Dolayısıyla bu onların bütün şey hallerine yansıyor. Şimdi bu sadece hani pazara gitmek, şimdi bak mesela pazara gidiyor aslen yani iki aylık şeysi var stokta. Ama yine pazarda alıyor. Peki şimdi pazar buna tepki vermeyecek mi? Pazar da sürekli o insanların ihtiyaç duydukları şeyleri hemen hazır etmeye çalışacak. Dolayısıyla pazar da o şeyleri hep yani hazır edecek. Pazarın onu hazır etmesi ne demek? Yani orada ticari çok ciddi bir trafiğin var olması demek. Tüccarların çok olması demek. Tüccar aktivitelerin çok olması demek. Yani burada aslen bak şimdi bu diyeceksin ki tamam güzel pazar büyüyecek, tüccar çok olacak, para çok olacak vesaire ama anormal bir tepki. Çünkü aslen böyle bir yani böyle bir yani şey endişesine ne diyorlar? Evet böyle bir kaygı gerek yok yani. Tam anormal bir tepki yani. Çünkü aslen var. Var yani. Yani senin bahçende var. Nar ağaçların çok. Nar da vermişler. Ama sen kaygılısın ya, endişelisin. Diyorsun ki eyvah yani ben bu sene ne yiyeceğim? Diyor sürekli yani pazara gidiyorsun, nar geldi mi? Veyahut da şu anda benzin sıkıntısı var ya. Yani mesela şu anda benzin gelmiş. Rahat ol, benzin gelmiş yani. Ama sen sürekli endişeli. Ne olur acaba eğer benzin kesilirse, benzin olmazsa sürekli gidiyorsun. Hep alıyorsun, stokluyorsun işte. Ne olur? Ya bak bu seni şimdi ruhen nasıl bir hale sokacak? Bu orada mı kalacak sadece? Hayır, eğer bunu sen devam ettirirsen, tam bu şimdi belki bir iki gün, belki bir hafta, iki hafta bu haldesin, seni çok fazla etkilemez. Seni sadece benzin noktasında belki böyle bir huzursuzluğa sokacak. Ama bu devam ederse, hele hele bir de bu sende bir alışkanlığa dönüşürse Allah korusun, artık her bir konuda böyle olacaksın. Sadece benzin noktasında değil. Her bir meselede sen artık böyle huzursuz, hep böyle kaygılar, tasalar içerisinde, her şeye yönelik Var mı, yok mu, halletmemiz lazım, getirmemiz lazım, hazır etmemiz lazım. Hep böyle dertler içerisinde olacaksın. Dolayısıyla bu anormal bir tepki yani, anormal. Dolayısıyla yani bir şeysi yok, faydası yok. Sonra ne demiş? Kalinos, Mesudi bu da konuları, bu mesele konu etmiş kitabında. O da diyor ancak Kalinos ve Yakub İbni İshak'ın dediklerini nakletmekten nakletmiş. Onlar da dedikleri şu, onların yani bu siyahilerin, onların buna sebep olarak söyledikleri ise siyahilerin beyinlerinin ve bunun sonucu olarak da akıllarının zayıf olduğudur. Bu kendisine hiçbir fayda ve delil olmayan bir sözdür. Elbette siyahiler yani sırf siyahi oldukları için akılsız değiller. Yoksa birçok siyahi şey de var yani çok akıllı ve yani alim insanlar var yani hatta yani siyahi peygamberler de vardır. Ama dolayısıyla yani siyahi demek akılsız demek değil ama o yaşadıkları bölge etkileri sebebiyle böyle haller onlarda çok görülüyor yani. Çok görülüyor. Tam namazımızı kılalım ondan sonra devam ederiz inşallah.